Ayrım 6, sayfa 64. Bahçe. İstanbul 1980'ler. Peri, sisin içindeki bebeği ilk kez gördüğünde 8 yaşındaydı. Bu hadise onu ilelebet değiştirecek, hayat serüvenine bir sarmaşık gibi dolanacaktı. Etraftaki hanelerin çoğundan farklı olarak, Nalbantoğullarının evi dört yandan yemyeşil bahçeyle çevriliydi. Arka tarafta epeyce zaman geçirirlerdi. Burada devamlı bir faaliyet vardı. Güneşte kurusun diye iplere biber, patlıcan, bamyaları dizer, kavanoz kavanoz salça yapar, kurban bayramında kelle sakadat pişirirlerdi. Döşeklerin içinden çıkardıkları yünleri yağar, havalandırıp yıkar, sopalarla dövdükten sonra yeniden doldururlardı. Arada sırada atılan pamukların minik bir parçası havada süzülürdü. Vurulmuş bir güvercinden düşen bir tüy gibi. Bahçeyi dış dünyadan bir tahta çit ayırırdı. Parmakların dikmelerinin arası o kadar açıktı ki uzaktan bakınca eksik dişli bir ağzı andırırdı. Peri bayılırdı komşu çocuklarla bahçede oynamaya. En sevdiği ikinci şey de mahallece toplanıp cümbür cemaat halı yıkamaktı. Takriben 6 ayda bir gerçekleşen bu olay için nasıl da gün sayardı. Havanın iyi, halıların yeterince kirli ve herkesin keyfinin yerinde olması gerekirdi. İşte gene böyle bir gün rulo yapılıp dışarı çıkarılan halı ve kilimler çimenlerin üstüne yan yana serilmişti. El dokumaları, fabrika halıları derken 12'yi bulmuştu yıkanacakların sayısı. Dilsiz şair sokağının çocukları pek memnundu hallerinden. Simetrik düğümler, desenler ve simgeler dünyasında kahkahalar atarak sağa sola sıçrıyor, uçan halılar üstünde okyanuslar açtıklarını hayal ediyorlardı. Bu arada bir köşede kapaksız bir dökme demir kazan ateşin üstünde fokurduyordu usulca. İçinden tas tas alınan sular halıların üstüne dökülüyordu. Daha sonra kilimler sabunlanacak, fırçalanacak, ovalanacak, durulanacaktı. Tekrar tekrar. Bütün kadınlar girişmezdi bu zahmetli işe. Mesela Peri'nin annesi Selma fazla meşakkatli bulduğu için kenarda durup beklerdi. Cesur ve hamarat olanlarsa çoktan şalvarlarının paçalarını sıvamışlardı. Yanakları al al, saçları başörtülerinin altından çıkıp dağılmış, çıplak ayaklarıyla halıları çiğniyorlardı. O öğleden sonra saatler boyu çocuklar çamurdan kaleler yaptılar. Reçel sürülmüş kibrit kutularıyla sinek yakaladılar, çekirdeklerini kurutup karpuz kemirdiler, çam iğnelerinden çelenkler yaptılar, ya pek şişman ya da pek hamile bir sarman kediyi kovaladılar, derken yapacak şey kalmadı, sıkılmaya başladılar. Halbuki halıların yalnızca üçte biri yıkanmıştı daha. Tüm çocuklar daha sonra yine gelmek üzere teker teker evlerine gittiler. Peri hariç. Burası onun bahçesi, onun yuvasıydı ne de olsa. Kaldı bahçede, halı yıkayanların arasında. Güzel bir gündü. Hava güneşli ve ılıktı. Kadınlar dedikodu yapıp gülüşüyor, türküler söylüyorlardı. Birisi açık saçık bir şaka yaptı. Peri konuyu tam anlamasa da annesinin yüzünün asılmasından muzur bir şey olduğunu çıkarmıştı. Nihayet kadınlar öğle yemeğini bahçede yemeye karar verdiler. Önceden hazırlanan yemekleri, lahana sarması, peynirli börek, hıyar turşusu, kısır, ızgara köfte, un kurabiyesi dışarı taşıdılar. Kocaman bir sini koydular ortaya. Üzerine dizdiler yiyecekleri, pideleri, cömert bir tanrının elinden çıkma bulut topakları gibi beyaz ve köpüklü ayran bardaklarını. Kurt gibi aç peri hemen tabaktan bir parça börek kaptı. Daha ilk ısırığını anca almışken korkunç bir çığlık koptu bir yerden. Aceleden dikkatsizce hareket eden annesi Selma kaynayan kazana çarpmış, şans eseri üstüne devirmeden kaçabilmişti. Ama sol kolu dirsekten parmak uçlarına kadar yanmıştı. Bütün kadınlar sofrayı unutup Selma'nın yardımına koştular. ''Soğuk su dökün'' dedi biri. ''Diş macunu, yanağa en iyi diş macunu.'' ''Sirke, sirke. Aysel teyzemin yanıklarını sirkeyle geçirdik vallahi billah. Üstelik onunki daha fenaydı'' dedi bir başkası. Herkes bildiği şekilde Selma'ya yardım etmek için içeri koşturunca peri bahçede yalnız kaldı. Gün ışığı incecik bir şerit halinde yüzüne vuruyor, yakınlarda bir böcek vızıldıyordu. Yolun diğer tarafındaki incir ağacının altında duran tombul kediyi gördü. Kısılmıştı gözleri. Çocuğun aklına birden bahçeden çıkıp hayvanı beslemek geldi. Bir tane köfte alıp çitin üstünden atladı. Bir çırpıda dışarı çıktı. Yolu geçti, kediye yaklaştı. ''Adın ne senin küçük kız?'' Peri arkasına dönünce kırmızı beyaz kareli bir gömlekle, sanki alındığı günden beri hiç yıkanmamış gibi görünen yıpranmış bir kot pantolon giymiş genç bir adam gördü. Taktığı bere başından kayıp düşecek gibi duruyordu. Peri yanıt vermedi çünkü yabancılarla konuşmaması gerektiğini biliyordu. Ama uzaklaşmadı da. Bere ilgisini çekmişti. Abisinin odasındaki posteri hatırlatmıştı. Belki bu adam da abisi Umut gibi devrimciydi. Doğruyu söylemezse adama bilgi vermiş sayılmayacağını hükmetti. Adım Rosa dedi. Hadi ya. Hiç Rosa isminde biriyle tanışmamıştım dedi adam yüzünü güneşe doğru eğerek. Demek kedileri seviyorsun, aferin. Sesi alçak ve boğuktu. Periye pencere pervazında ıslak bir pamuk içinde tuttuğu fasulye tanesini anımsattı nedense. Tıpkı o fasulye gibi yabancının sesi de saklanıyor, değişiyordu. Şu köşede bir anne kedi var dedi adam aniden. 5 yavru doğurmuş. Tüy yumağı her biri. Nasıl tatlılar, hepsinin gözleri pembe. İlgilenmiyormuş gibi yaparak kediyi beslemeye devam etti peri. Kalan son köfte parçasını da yedirdi hayvana. Adam bir adım yaklaştı. Tütün, ter ve ıslak toprak kokuyordu. Periyle göz hizasında olabilmek için çömeldi, gülümsedi. Yazık, anneleri hepsini boğacak. Peri soluğunu tuttu. Aşağıda sokak köpeklerinin gezindiği ve bazen kurbanlık koyunların otladığı arazide ne zaman 7-8 santimden fazla yağmur yağsa içine lağım suyu karıştığı için kimselerin kullanmadığı bir sarnış vardı. Suyun üstünde yüzen kedi cesetleri görmekten korkarcasına o yana doğru baktı kaygıyla. Kedilerin huyu böyle dedi adam iç geçirerek. Peki ama neden diye sormadan edemedi peri. Pembe gözlerden hoşlanmazlar diye yanıtladı adam. Kendi gözleri açık kahverengiydi. Altları çökmüştü ve zayıf yüzünde birbirlerine fazlasıyla yakın duruyorlardı. Tilki yavrusu doğurduklarını zannedip öldürürler. Peri tilki yavrularının gözlerinin pembe olup olmadığını merak etti. Şayet öyleyse eğer anne tilkiler ne düşünüyordu acaba bu konuda? Kendi ailesinde yeşil gözlü bir o vardı. Şimdiye dek kimse bunu sorun etmemişti neyse ki. Çocuğun kafasının karıştığını gören adam gülümseyerek kedinin başını okşadı. En iyisi ben gidip bir bakayım şu yavrulara. Sen de gelmek ister misin? Ben mi? Adam dudaklarını büzerek yanıt vermeden durdu bir süre. Yalnız çok narinler zavallıcıklar. Canlarını yakmamaya söz veriyor musun? Tabii söz dedi peri çabucak. Sokağın öbür ucunda bir pencere açıldı. Bir kadın rüzgara doğru bağırarak tehdit savurdu oğluna. Selim, Selim, şayet 2 dakika içinde öğle yemeğine eve gelmezse bacaklarını kıracaktı. Adam birden gerildi. Sağına soluna baktı. Beraber gitmeyelim, görmesinler dedi. Ben önden gideyim, sen arkamdan gel. Yavru kediler nerede? Hemen şuracıkta, uzak değil. Belirsiz bir yeri işaret ederek adımlarını hızlandırdı yabancı. Ama biz gene de arabayla gidelim. Benim Vosvos hemen burada. Peri böylece hiç tanımadığı bu adamın ardı sıra yürümeye başladı. Her ne kadar yaptığı şeyin doğruluğundan şüphe duysa da hayatında ilk defa kendi başına bir karar veriyordu. Annesiyle babası karışmadan bir nevi özgürlük hissiydi tattı. Az sonra adam omzunun üstünden Peri'ye kaçamak bir bakış atarak köşeyi döndü ve gözden kayboldu. Tam Peri de aynısını yapacakken bir şey, sezgiselden ziyade fiziksel bir şey durdurdu onu. Tuhaf bir boşluk hissiyle vücudu kaskatı kesildi. Sanki üzerinden buz gibi bir yel esmişti, titredi. Ama onu en çok şaşırtan şey etrafını sarıp görüşünü bulandıran sis tabakasıydı. Bir manifaturacı dükkanında açılan kumaş topları gibi katman katman serilen o grilik. Yakınlardaki ağaçların, çitlerin, bitkilerin silüetlerini algılayabiliyordu ama onların ötesindeki dünya görünmez olmuştu. Sis bir an için onu allak bullak etmiş, nereye ve ne amaçla gittiğini unutturmuştu çocuğa. O kül rengi bulutun içinde tuhaf bir şey gördü peri. Bir bebekti bu. 2-3 yaşlarında bir oğlan. Yuvarlak yüzünde saf bir ifade ve bir yanağında boynuna dek inen mor bir leke vardı. Sanki az evvel mama yemiş de birazını kusmuş gibi hafif ıslaktı ağzının kenarı. Hayretler içinde bebeğe baka kaldı peri. Tanımadığı bir adamın peşine düşmekten vazgeçti. Gördüğü şey çok daha ilginçti. Peri neredesin? Annesinin endişe yüklü sesi vişne renkli evden yükseldi. Yanıt veremedi hemen peri. Gözlerini şaşkınlıkla kırpıştırarak sisin içindeki bebeğe bakarken yüreği ağzına geldi. Peri, cevap ver bana diye bağırdı Selma. Sanki sesi tanımış gibi yüzünü buruşturdu sisin içindeki bebek. Grilik erimeye başladı. Bebeğin kendisi de silinen bir resim gibi yavaş yavaş dağılıp gidiyordu. Buradayım anneciğim dedi peri. Nihayet konuşabildiğinde geriye dönüp hızla evine koştu. Daha sonra mahallede bir yerlerde yeni doğmuş kedi yavruları var mı diye sordu soruşturdu. Kimsenin haberi yoktu. Anladı ki yalan söylemişti adam ona. Anladı ki büyük bir belanın eşiğinden dönmüştü. Gazetelerde bir haber olmaktan kıl payı kurtulduğunu zamanla idrak edecekti peri. Haberde muhtemelen adı yazılmayacak, sadece baş harfleriyle N.N. olarak geçecekti. Fotoğrafında gözlerinin üzerine siyah bir bant konacaktı. İstanbul'da bir mafya liderine yapılan kanlı saldırı ya da Güneydoğu'da bir sınır kentinde yaşanan çatışma veya Henry Miller'ın yengeç dönencesini yasaklayan mahkeme kararı haberlerinin arasında yerini alacaktı. Hikayesinin kan dondurucu ayrıntılarını bütün memleket okuyacak, başlarını iki yana sallayıp cıkcıklayarak şeytan kulağını kurşun diye tahtaya vuracak, bu musibeti kendilerine değil başkasına verdiği için Allah'a şükredeceklerdi. Peri son anda kurtulmuştu tacize uğramaktan. Bu memlekette daha kaç kadın, kaç insan böyle Ramakkal'a dönmüştü felaketlerin eşiğinden ya da dönememişti işte. Kurtarıcısına sisin içindeki bebek adını verdi. Nereden çıkıp geldiğini anlamaya ne aklı yettiği ne de gönlü olduğu için konuyu öylece kapattı. Ama aynı hayal, eğer hayalse tabii, hayatı boyunca beklenmedik aralıklarla karşısına çıkmaya devam etti. Sadece tehlikede olduğu anlarda değil, normal zamanlarda da bebeğin belirdiği oluyordu. İçeride ya da dışarıda, gece ya da gündüz fark etmiyor, sis tabakası herhangi bir yerde çökebiliyordu. Sanki Peri'ye aslında ne kadar yalnız olduğunu kabul ettirmek istermiş gibi dört bir yanını sarmalıyordu. Yıllar sonra 19 yaşında Oxford Üniversitesi'ne doğru ilk kez yola çıktığında bavulunda taşıyacaktı bu sırrı. İngiltere'ye Avrupa dışından et ya da süt ürünleri sokmak yasaktı ama çocukluk korkularını ve kimsenin bilmediği hayal ve travmalarını yanında götüremeyeceğini söyleyen olmamıştı. Üfürükçü, İstanbul 1980'ler. Bir akşamüstü Peri cesaretini topladı, sırrını kendine en yakın hissettiği kişiye ifşa etmeye kalktı. ''Nasıl yani, hayal mi görüyorsun?'' diye sordu Mensur. Elinde dolma kalem, kucağında çözmekte olduğu kare bulmaca vardı. Senelerdir hep aynı gazeteyi okurdu. ''Hayal filan değil baba'' dedi Peri sıkıntıyla. ''Tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum, hep aynı bebeği görüyorum.'' ''Peki tam olarak nerede duruyor bu bebek?'' Peri'nin yanakları kızardı. ''Havada, sanki uçuyor.'' Mensur bir an için bir şey demedi. Yüz ifadesini okumak neredeyse imkansızdı. ''Sen benim akıllı kızımsın'' dedi nihayet ağzını açtığında. ''Annen gibi mi olmak istiyorsun yoksa? Söylencelerle, batıl inançlarla mı dolduracaksın o güzel kafanı?'' ''Öyleyse hiç durma, ama ben senden daha iyisini beklerdim.'' ''Özür dilerim'' dedi Peri. Babasını düş kırıklığına uğrattığı için üzgündü. Utanarak hak verdi babasına, ne de olsa sisin içindeki bebeği elleriyle dokunmamıştı. Gerçi gözleriyle görmüştü ve sonraları sesini de duyacaktı. Ama hadisenin tuhaflığından dolayı doğrusu duyularına güvenemiyordu. Velhasıl babasının altın kuralı gereğince sisin içindeki bebek diye bir şey yoktu. Bunların hepsi saçmalıktı. Perinin kafasının içindeydi, uydurmacaydı. Medeni dünya temelsiz inançlar üstüne kurulmadı Pericim. Bilim, akıl ve teknoloji üstüne kuruldu. Sen ve ben bu uygar dünyaya aitiz. Biliyorum baba. O halde kapat artık bu konuyu. Aman annene söz etme bundan. Ama kaçınılmazdı işte. Babasının bunca sevdiği fen bilimlerinin kendisine has evrensel kuralları varsa, insan psikolojisinin de bir takım kuralları vardı. Birine aman sakın 40. kapıyı açma yahut asla o sandığın içine bakma denirse o kapı illaki açılacak, o sandığa illaki bakılacak demekti. Gerçi hakkını vermek gerekirse sözünü tutabildiği kadar tuttu Peri. Fakat sisin içindeki bebek bir daha belirince korktu, bu kez doğruca annesine koştu. ''Ah evladım, neden daha önce anlatmadın?'' dedi Selma. Alnı kaygıyla kırışmıştı. Peri yutkundu. ''Babama anlattım.'' ''Baban mı? O ne anlar ki?'' Selma göğe doğru devirdi gözlerini. ''Bak şimdi, iyi saatler olsunlara benziyor bu. Cin taifesi muammadır. Bazıları iyi, bazıları fenadır. Kur'an cinlere karşı bizi uyarır. Bir insanı ele geçirmek için yapmayacakları şey yoktur. Bilhassa biz kadınlara musallat olurlar. Bizim daha dikkatli olmamız lazım.'' Selma'nın anlattığına göre dumansız ateşten mamul bu yaratıklar, daha Adem'le Havva cennet bahçesinden atılmadan çok evvel gelmişlerdi buralara. Yani tarihsel açıdan konuşmak gerekirse şu fani dünya aslında cinlere aitti. İnsanlar da sonradan damlayan davetsiz misafirler. Cinler uzaklarda, sarp dağlarda, dipsiz mağaralarda, çorak tarlalarda yaşarlardı. Ama sık sık şehirlere iner, leş kokulu tuvaletlerde, loşkilerde, karanlık mahzenlerde takılırlardı. Ortalıkta istedikleri gibi dolaştıkları için dikkatli olmak gerekiyordu. Çünkü insan kazara bir cine bassa oracıkta felç olup kalırdı maazallah. Selma öne eğildi ve Peri'nin saçlarını okşadı. Bu basit ve sevecen hareket karşısında gülümsedi Peri. ''Ne yapmam gerek?'' diye sordu kaygıyla. Birincisi, bir daha benden bir şey saklama. Allah bütün sırları görür. Ana babalar da Yaradan'ın dünyadaki gözleri, kulakları sayılır. Annelere yalan söylenmez. Peri utkundu. Ertesi sabah ikisi beraber cin çarpmalarını ve ken büyüleri bozmasıyla nam salmış bir hocaya gittiler. Düşük göz kapakları, koyu renk bıyığıyla, kısa boylu, göbekli bir adamdı hoca. Elinde ağır ağır çektiği kehribar bir tesbih vardı. Geniş kafası vücudunun geri kalanıyla biraz orantısızdı. Sanki son anda hatırlanıp aceleyle yerine konuvermiş gibi duruyordu. En üste kadar iliklediği gömleğinin yakası öyle dardı ki boynunu yutuvermişti. Adam periye pek çok soru sordu. Yemek yeme, oyun oynama, ders çalışma, uyku ve tuvalet alışkanlıkları hakkında. Delice bakışları altında bir huzursuzluk hissi geldi periye. Ama sandalyesinde kıpırdamadan oturup elinden geldiğince dürüstçe yanıtlamaya çalıştı. Hoca ona son zamanlarda hiç örümcek ya da tırtıl ya da kertengele ya da hamam böceği ya da çekirge ya da eşek arısı ya da karınca öldürüp öldürmediğini sordu. Bu sonuncusunda biraz tereddüt etti peri. Kim bilir, belki de bilmeden basmış olabilirdi bir karıncaya. Hoca cin milletinin sağının solunun belli olmadığını, kah hayvan kah böcek şekline bürünebildiklerini, kim Allah'ın adını anmadan kazara bunlardan birine değse oracıkta çarpılmasının işten bile olmadığını anlattı. Bunu söyledikten sonra Selma'ya döndü üfürükçü. Bu çocuğa Fatiha okumadan evden çıkmamayı belletseydin bunlar olmazdı hanım. Bak, benim 5 evladım var. Birinin bile yanına cin yanaşmamıştır daha. Neden? Basit. Kendilerini nasıl koruyacaklarını biliyorlardı ondan. Sen bu kıza hiçbir şey öğretmedin mi bacım? Selma kıpkırmızı oldu. Uğraşıyorum efendim ama beni dinlemiyor ki, hep babasının yüzünden. Peki ne olacak şimdi diye araya girdi Peri. Adam yanıt vermek yerine Peri'yi omuzlarından tutup yüzüne doğru eğildi. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir süre boyunca öylece durdu ve sonra aniden bağırmaya başladı. Bana bak, adın her neyse bulur çıkarırım. Derhal terk et bu masumu. Başka birini bul, yoksa seni bin pişman ederim. Peri korkudan titreyerek gözlerini sımsıkı kapattı. Omuzlarını tutan parmaklar gevşedi. Cin çıksın diye beklediler, hiçbir şey olmadı. Hoca bir yandan şeytan kaçıracak dualar okuyarak Peri'nin başına gül suyu serpti. Sonra üstlerinde Arapça bir şeyler yazan minik kağıtlar yutturdu çocuğa. Peri'nin dili mürekkepten öyle parlak bir maviye boyandı ki sonrasında günlerce ışıldayacaktı. Yine hiçbir şey olmadı. O gece hocanın talimatları ve annesinin ısrarlarıyla Peri bir sokak lambasının soluk ışığı altında saatlerce yapayalnız oturdu. En ufak çıtırdı da havaya sıçrayarak. Ertesi gün sokak köpeği sürülerini kovalamaya yolladılar çocuğu. Ama köpekler onu kovaladı asıl. Ey cin, sana son bir şans veriyorum dedi hoca ikinci kez ziyaretine gittiklerinde. Elinde bir kızılcık sopası vardı. Ya kendin tıpış tıpış çıkarsın ya da fena döverim bak. Daha Peri bu sözlerin anlamını idrak edemeden adam sırtına bir darbe indirdi. Bir çığlık kopardı çocuk. Selma'nın beti benze attı. Şart mı bu? Başka yolu kalmadı dedi üfürükçü. Korkutmak gerek. Yoksa nasıl çıkacak? Buna izin veremem dedi Selma. Dudakları gerilip incecik olmuştu. Hocaya ne kadar hürmet etse de kızının canını yakmasına onay vermesi mümkün değildi. Biz müsaade isteyelim. Anne kız panik halde alelacele çıktılar evden. Ama tabii önce Selma'nın adama yüklü bir ödeme yapması gerekti. Merak etme, düzeldim dedi Peri otobüs durağına vardıklarında. Annesinin elini tutup sıktı. Sanırım cinim çıktı gitti bile. İnşallah öyledir evladım diyerek kızının alnına bir öpücük kondurdu Selma. Ama her an geri gelebilir. Gelirse bana muhakkak anlatmalısın. Cin taifesi intikamcıdır. Tamam, söylerim. Ama söylemeyecekti. O günden sonra defalarca görecekti Peri sisin içindeki bebeği. Kimseyle paylaşmayacaktı. Annesi fazla hurafeci, katı dindar. Babası fazla akılcı, katı materyalistti. Selma her türlü sıra dışı deneyimi, hatta normalin biraz dışında olanları bile hemen İslami vecibelere yorarken Mensur hepsine saçma sapan zırvalık deyip geçiyordu. Peri ise kendi adına başka bir yol arıyordu. Baktı ki pek seçeneği yok. Bu sırrı kendine saklaması gerektiğine ikna oldu. Rahatsız edici olsa da hayatın nice tuhaflıklarından biri olarak kabullendi bu olayı. Tıpkı boğazına takılıp kalan bir kılçığı kabullenir gibi. Ne yutabiliyor ne tükürebiliyordu. O halde onunla yaşamayı öğrenmekten başka çare yoktu. Böylece sesin içindeki bebek ister bir cin, ister deli saçması, ister hayal ürünü olsun, çözülmemiş bir bulmaca olarak aklının kuytu köşelerine yerleşip kaldı. Yıllar sonra Oxford Üniversitesi'ne doğru yola çıkmadan önce güncesine şöyle yazacaktı. Ben ne annem gibi dindarım, ne babam gibi kainatın 5 duyumla kavradığım şeylerden ibaret olduğuna kaniyim. Öyleyse ben neredeyim? ne mutlak dindarlığa ne de mutlak akılcılığa dahil olmak isteyenler için bir başka yaklaşım, yeni bir varoluş şekli yok mu acaba? Bir üçüncü yol mesela. Kim bilir? Ayrım sonu, sayfa 75.